Ayrım 2.
Kitabın adı Uzak Doğum. Yazarı Zeynep Oral. Yayın evi Doğan Kitap. Baskı tarihi Şubat 2000. Sayfa sayısı 245. Okuyan Sitare Menteşe. Sayfa 9. Önce onlar vardı. Önce onlar vardı. En büyük aşklarda ve en korkunç nefretlerde, sınırsız özgürlükte ve çaresiz tutsaklıkta, gözü pek yiğitlikte ve zavallı korkaklıkta, umutta ve çaresizlikte, kadere boyun eğişte ve kadere meydan okuyuşta, bilgelikte ve saflıkta, akılda ve duyguda, iyilikte ve kötülükte hep onlar vardı. Yeryüzünün tüm duyguları onların varlığıyla, onların serüvenleriyle ifade edilebilirdi. Sayıları çoktu, güçleri sonsuzdu. Önce onları gördüm. En çok Burma'da, Tayland'da gördüm. Kamboçya'da, Laos'ta gördüm. Vietnam'da gördüm, Bali'de gördüm. Daha az Endonezya'da, Malezya'da gördüm, Çin'de gördüm. Hong Kong'da, Singapur'da gördüm. Taşta toprakta, ovada bağırda, dağda ormanda, taş duvarlarda, el yazmalarında, rengarenk tuvallerde, örtülerde, muz yapraklarında, bambularda, ağaç gövdelerinde, palmiye dallarında, avuç içlerinde, çizilmiş resimlerini, yontulmuş heykellerini gördüm. En görkemli tapınaklarda, en yoksul köy evlerinde, onlar vardı. Küçük kız çocuklarının ürkek bakışlarında, delikanlıların asi tavırlarında, yaşlıların asaletinde onlar vardı. Tüm davranışlarda, davranış biçimlerinde onlar vardı. Yalnız resimlerde, yontularda, kuşaktan kuşağa geçen öykülerde, masallarda, şiirlerde, destanlarda değil, danslarda, tiyatro oyunlarında ve müzikte onlar vardı. Tüm yüreklerde onlar vardı. Onlar tanrılardı. Evrenin yaratılışından beri vardılar. Evreni onlar yaratmışlardı. Onlar Hindu dininden ve Hint mitolojisinden süzülüp, özelliklerini demlendire demlendire, birikimlerini damıta damıta Budizm'e geçmişlerdi. Sayıları çoktu. Görüntüleri daha da çok. Güçleri sonsuzdu ama en büyük güçleri değişimdi. Yaşam ölüm, yeniden yaşam, yeniden ölüm çemberlerinden geçtikçe ki buna samsara diyorlar, her yeniden doğuşta değiştiler. Görünümleri değişti, kişilikleri değişti, yücelikleri ve güçleri değişti. Tanrılar hiyerarşisindeki yerleri değişti. Atları değişti, akrabalıkları değişti. Serüvenleri değişti, işlevleri değişti. Değişmeyen tümünün içlerinde barındırdığı iyilikle kötülüğün çatışması oldu. Değişmeyen mükemmele ulaşma çabası oldu. Değişmeyen bu tanrılar aracılığıyla insanoğlunun kimi evrensel sorulara yanıt arama çabası oldu. Yeryüzü dediğimiz bu kaosun anlamı ne? Ben kimim? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Ölüm ve acı karşısında neden çaresiziz? Niçin yaşıyoruz? Ve bunlar gibi sorular. Uzak Asya'da gittiğim her yerde karşıma çıkıyorlardı. Onları tanımaya başladıkça onları nedenle az tanıdığımı fark ettim. Tanıma çabam arttıkça onların ilişkileri ve serüvenleri dallanıyor, budaklanıyordu. Öğrendikçe farklı dünyaların labirentlerinde, tipsiz kuyularda, çıkmaz dehlizlerde kaybolur gibi oluyordum. Kaybolmamak için insanlara sarılıyordum ve insanlar hep açıklıyordu. Sabırla, hoşgörüyle, ilgiyle, sevgiyle bana tanrılarını öğretiyorlardı. İnsanlar dipsiz kuyularda, sonu olmayan labirentlerde kaybolmama hiç izin vermediler. Onlara teşekkürüm sonsuz. Tanrıları öğrendikçe tanrılar dünyası içinden çıkılmaz bir karmaşaya dönüşüyordu. çok geniş bir yelpazeye yayılan Hint mitolojisindeki günümüzün en fantastik öykülerinden daha da fantastik öykülere, gerçek üstücülüğe taş çıkartacak gerçek üstü kişilere, krallara ve tanrılara, düş gücünü zorlayan olaylara eğildikçe sanki karmaşa büyüyordu. Bana karmaşa gibi gelen şey Uzak Doğu insanına göre düzendi, uyumdu ve yaşama biçimiydi. Sonunda Uzak Doğu ülkelerinde adım başında karşıma çıkan tanrı yontularına, tanrı kabartmalarına, tanrı suretlerine, bir sanat eserine bakarmış gibi bakarak bu karmaşaya kendimce bir düzen verebilmeyi başardım. İşte bu düzen içinde en sık karşılaştığım kimi tanrılar, tanrıçalar ve kutsal yaratıklarla dost oldum. Kimiyle yolculuklara çıktım, kimiyle sohbetlere daldım. Düzen mi dedim? Yok canım, ne düzeni? Ben hala Bali'deki ay tanrısına bakarken Heybeli'de mehtaba çıktığımı, Angkor tapınaklarının duvar kabartmalarını incelerken Ankara'daki meclis kavgalarına tanıklık ettiğimi sanıyorum. Ülkeden ülkeye atlarken içinde uyuduğum yataklar değişti, düşlerim, karabasanlarım değişmedi. Brahma, gözüme ilk görünen düş müydü, gerçek miydi orasını bilemiyorum, Brahma'ydı. İlk yaratılan ve her şeyi yaratan oydu, dünyanın bekçisi sayılırdı. Dört kolu, dört başı vardı. Dört yöne bakan dört baş. Onunla her karşılaşımda kaçış yoktu. Ne yöne sapsam bakışlarını üzerimde hissediyordum. Böyle olunca ister istemez yanlış yönlere sapmamaya çalışıyordum. Rivayet o ki, beşinci başını bir başka tanrı Shiva kesip koparmış. Beşinci başının eksikliğini doğrusu hiç hissetmiyordum. Kimi yerde kozmik altın bir yumurtadan doğduğu belirtiliyordu. Kimi yerde ise bir başka tanrının, Vişnu'nun karnından çıkan bir lotus çiçeğinden. Elbet ben ikinci seçeneği yeğliyordum. Çünkü lotus çiçeği yeryüzünde gördüğüm en güzel çiçekti. Brahma akıl tanrısıydı. Güzel olmasını istemem doğaldı. Tanrıları bilmem ama insanları güzelleştiren akıl değil mi ki? Öyle ya da böyle Brahma, Vişnu ve Shiva ile birlikte üç büyük tanrıdan biriydi. Brahma günün birinde kendi bedeninden ürettiği bir kıza aşık oldu, onunla evlendi. Satarupa, Savitri, Sarasvati gibi adları olan bu kız hem çocuğu hem karısıydı. Zamanla o da tanrıça diye kabul edildi ve güzel sanatlar, şiir, müzik tanrıçası olarak kutsandı. Brahma'yı en son gördüğümde arkasına karısını, kızını almış, kanatları görkemle açılmış bir kuğunun üzerine binmiş, gökyüzüne doğru havalanıyordu. Kamboçya'da Taprom tapınağının tepesindeyim. Vişnu. Aman tanrım, ne çok adı, ne çok özelliği, birbirinden farklı, ne çok görünümü var bu tanrının. Tahmin bile edemezsiniz. Vişnu, kozmik düzenin koruyucusu ve bir koruyucu olarak iyilik, cesaret dolu. Yeryüzünde işler sarpa sardı mı, gökyüzünden yeryüzüne inip kötülükleri yok ediyor, insanları kendi yarattıkları sorunlardan kurtarıyor ve uyumu sağladıktan sonra yeryüzünü terk ediyor. Vişnu imdat! İster dünyanın o ucunda ya da bu ucundaki yolculuklarımda, ister çalışma odamın 10 metre karesine gömülmüş olayım, ne çok içimden geçti şu iki sözcüğü haykırmak. Ancak belki de hiçbir zaman gelmeyeceğini bildiğimden Vişnu'dan hiç imdat istemedim. Ama en güzel gün doğumlarına tanıklık ettiğimde ve yeryüzünün en güzel kıyılarında denizlere girdiğimde, okyanuslarda yüzdüğümde onu anmadan edemedim. Vişnu çok eskiden güneş tanrısıymış. Güneşin doğduğu yerle battığı yer arasında atmosferde attığı üç dev adımla tanınıyor. Ama Vişnu aynı zamanda kozmik okyanusların tanrısı. Ve sularda yaşadığında adı Narayana oluyor. Güneş ve denizler onun ataları. Sularda olsun, havada olsun Vişnu hep çöreklenmiş bir yılanın üzerinde uzanmış uyuyor. Yeryüzüne inip kötülüklerle savaşmadığı zaman. Zaten Tanrı Brahma'yı da yılanın üzerinde uyurken karnından çıkan lotus çiçeğinden doğurmuş. Vişnu'nun karısı güzeller güzeli Lakshmi. Okyanus köpüklerinden doğan Lakshmi aynı zamanda bir tanrıça. İyi şans, kısmet tanrıçası. Tapınaklarda, yontularda, kabartmalarda, resimlerde onları hep birlikte görüyoruz. Vişnu ayakta, çok yakışıklı. Lakshmi onun ayakları dibinde bir lotus yaprağına oturmuş. Bu kral, kraliçe havasındaki asil ikilinin kullandığı ulaşım aracıysa yarısı kuş, yarısı insan, kuşlar kralı efsanevi Garuda. Ah Vişnu, bunu bana yapmayacaktın. Bir kez olsun karını şöyle Garuda'nın orta yerine yerleştirip kendin onun ayakları dibine kıvrılsaydın ya. Kadının yeri tanrıça bile olsa kocasının ayaklarının dibidir. Biz burada insanlar arasında bu işleri değiştirmek için didinip duruyoruz. Hani siz tanrılar biz insanlara örnek olacaktınız? Vişnu için biraz önce çok yakışıklı dedim. Elbet insan görünümünde olduğunda. Çünkü Vişnu yaşam ölüm çemberlerinden geçerek her yeni doğuşta farklı bir bedene, farklı görüntüye dönüşebiliyor. Ancak bunlar rastgele seçilmiş bedenler değil, hepsinin bir nedeni var. Örneğin, balık olarak yeryüzüne geldiğinde dünyayı sellerden kurtarıyor. Kaplumbağa olarak geldiğinde Süt Okyanusu'nu çalkalayarak Kutsal Meru Dağı'nın batmasını önlüyor. Yarı insan, yarı aslan bedeniyle geldiğinde ne insan ne hayvan tarafından öldürülemeyecek kötü bir kralı öldürüyor. Yeryüzüne kötü ruhları öldürmek için cüce ya da balta olarak geldiği de oluyor. Ve Vişnu yeryüzüne bir başka gelişinde Tanrı Krishna oluyor. Bir başkasında Tanrı Rama oluyor, bir başkasında da Buda oluyor. Sevgili okurlar, bu Vişnu ile benim başım dertte. Diyelim Densapar Müzesi'ndeyim. Tam en yakışıklı Tanrı heykelinin önünde hayran hayran ah Vişnu diyorum. Etrafımda kıs kıs gülüşmeler oluyor. O gördüğün Vişnu'nun 8. yeniden doğuşu. Ondan artık Vişnu değil diyorlar. Çık çıkabilirsen işin içinden. Shiva, bence tanrılar skalasından en renkli, en çok yönlü tanrı Shiva. Shiva yok edici, yıkıcı bir tanrı. Ama yeniden yaratmak, yeniden kurmak için yıkıp yok ediyor. Günümüzde yaşasa fazlasıyla anarşist ve marjinal olacak türde. Tıpkı yok etmek ve yaratma gibi birçok çelişkiyi, bir bütünün farklı parçalarını içinde barındırıyor Shiva. Yaşamı ve ölümü, dişiyi ve erkeği, ayı ve güneşi, suyu ve ateşi. Bu nedenle Shiva kimi zaman erkek, kimi zaman kadın olarak çıkarsa karşınıza şaşmamak gerek. Shiva yeryüzü yaratılırken cennetten akan Ganj nehrinin sularında yuvarlanan dünyayı başının üzerinde tutmuş ve böylelikle dünyanın bu hızlı düşüş sırasında fena halde sarsılıp yıpranmasını önlemiş. Bu nedenle yaşama sarılmayı simgeleyen saçları, nehrin sularını andıran bir biçimde dalgalı ve uzun, kat kat yükselen saçları arasına yeni ay ve güneşi tutturmuş. Boynunun mavi renkte olması, bir yılanın tükürdüğü ve dünyanın geleceğini tehdit eden mavi bir zehir içmiş olmasından. Bu nedenle başında yılanlarla da resimleniyor. Shiva aynı zamanda estetiğin ve erotizmin tanrısı. Bir estetikçi olarak alnının ortasında bir üçüncü göz taşıyor. Bu üçüncü göz iç dünyaya bakmak için. Bu üçüncü göz şehvet duygularını uyandırıyor, tutkuyu kamçılıyor. Bu üçüncü göz kozmik enerjiyi simgeliyor. Bir gece, gecenin karanlığında ve yalnızlığında Mekong Nehri kıyılarında bir yerlerdeyim. Çakıllı bir kumsalda oturmuş gökyüzünü seyrediyordum. Burma, Laos, Vietnam anımsamıyorum. Nehir sularının akışı ve kuyuya vuruşundan başka ses duyulmuyordu. Ansızın tam davul sesi miydi? Bilmediğim, tanımadığım bir kuş, bir hayvan mı? Karşı kıyıdan bir insan mı? Bilmiyorum. Ses çok yakınımdan, hayır yanı başımdan geliyordu. Tam. Ses vardı, sesi duyuyordum. Sesi düşlememiştim ama sesin kaynağı yoktu. Ertesi sabah olur böyle şeyler dediler. Shiva'dır. Shiva aynı zamanda dans ve müzik tanrısıydı. Ateş çemberinin içinde dans ederken elindeki davulla dünyanın ritmini belirliyordu. Dünyanın ritmini, insanoğlunun nabzının ritmini. Ve inanca göre Shiva'nın dansı sona erdiğinde yeryüzünde yaşam da sona erecekti. Ancak Shiva'nın tapınaklarda en sık rastlanan simgesi linga, yani erkeklik organı. Kimi zaman Shiva'nın bedeninin bir parçası olarak, kimi zaman da bağımsız tek başına görüyoruz lingayı. Yok, yanlış söyledim. Bedenden bağımsız linga hiçbir zaman tek başına değil. Genellikle bir yoninin ortasından yükseliyor. Yoni, yani dişilik organı, dişi enerji. İkisi birbirini bütünlüyor. Ve tapınak girişlerinde Shiva'yı kutsamak için yoni ve linganın üzerine su serpmek sıradan bir gelenek. Shiva'nın karısı, kendi de tanrıça mertebesinde olan Parvati. Elbet onun da adları değişiyor. İyiliğin, güzelliğin, bereketin, sadakatin tanrıçası. Bu ikisi gördüğüm tüm heykellerde, tüm kabartmalarda, tüm resimlerde ideal çift ya da mutlu aile pozunda. Ancak bu mutlu aile tablosu biraz abartılıyor gibime geliyor. Çünkü arada pek çok kıskançlık ve aldatmaca hikayeleri var. Şimdi sıkı durun. Shiva ile Parvati'nin sevişmeleri aralıksız 100 yıl sürmüş. Bu sevişmeden birçok çocuk kutsal yaratık ya da yarı tanrı doğmuş. Bunlar içinde en ünlüsü Ganesha. Ama o zaten kendi başına önemli bir tanrı. Shiva ile Parvati'yi son gördüğümde Ubud'daydım. Birbirlerine sımsıkı sarılmışlar, üretkenliği simgeleyen kutsal öküz Nandi'nin sırtına binmişler, Batur Dağı'na doğru tırmanıyorlardı. Ganesha. Görür görmez tanıyacağınız ve başka hiçbir tanrıyla karıştırmayacağınız, ilk üçü birbirine karışabilir, tek kutsal yaratık Ganesha. Çünkü bedeninin üzerinde bir fil başı taşıyor. Olay şöyle olmuş. Shiva'nın karısı Parvati, havaların çok sıcak olduğu bir günde nehir kenarında serinlerken teninden ve terinden bir çocuk yaratmış. Ona can vermiş. Sonra soyunup nehre atlamış. Çocuğa da kimselere buralara yaklaştırma diye tembih etmiş. İlk yaklaşan tanrı Shiva olmuş. Çocuk babasını, baba çocuğunu tanımadığından bir dövüştür başlamış. Koca Shiva bir kılıç darbesiyle çocuğun başını uçuruvermiş. Nehirden çıkan Parvati durumu görünce kıyameti koparmış, çabuk bu rezilliği düzelt diyerek kocasına şimşekler yağdırmış. Shiva adamlarına buyurmuş, bulduğunuz ilk canlının kafasını kesip bana getirin. O ilk canlı bir filmiş. İşte o gün bugün insan bedeni üzerinde fil başı taşıyor Ganesha. Ama doğrusu halinden hiçbir şikayeti yok gibi. Sevimli ve sevimli, cana yakın, sempatik bir tanrı. Eğlenceyi sevdiği, dünya nimetlerinden sonsuz keyif aldığı koca göbeğinden belli. İyi yaşamayı, zenginliği, neşeyi, mutluluğu, zekayı, açık şansı simgeliyor. Phnom Penh'de bir gün elime bir düğün davetiyesi geçti. Baktım üzerinde Ganesha'nın resmi var. Dediler ki kimi otellerin balayı odalarında da onun resmi varmış. Yeni evlilere mutluluk getirirmiş. Doğrusu bu pek zor bir iş değil. Yeni evliler zaten mutludur. Ama Ganesha'nın daha güç bir işi daha var. Öğrencilere akıl vermek. Sınava girecek öğrenciler zihin açıklığı ve başarılı olmak için en çok ona dua ediyor. Krishna. Vishnu'nun 8. dünyaya gelişinde aldığı ad Krishna. Tanrılar yelpazesinde önemli bir yeri var. Anımsar mısınız 60'ların hippileri, çiçek çocukları da ona tapardı. Her müzikalinin unutulmaz şarkılarından biri ona adanmıştı. Krishna daha çocukluğunda mucizeler yaratıp kötü ruhları yenmiş. Örneğin yeryüzündeki tüm nehirleri tehdit eden bir yılanın başı üzerinde dans ederken yılan tüm zehrini Krishna'nın ayağına akıtmış. Onun için ayağı da ayrıca kutsal ve Krishna bundan etkilenmediği gibi iki eliyle yılanı birkaç parçaya ayırmış. O gün bugün yaşam karşısında eli kolu bağlı olanları Krishna tasalarından, endişelerinden, zincirlerinden kurtarıyor ve özgürlüğe kavuşturuyor. En ünlü öyküsü şöyle. Günün birinde Krishna'nın annesi ağzı çamurlu diye küçük Krishna'yı bir güzel azarlamış. Çabuk çıkar o toprağı, o çamuru ağzından demiş. Küçük Krishna çıkaramam demiş. Çıkarırsın, çıkaramam, çıkarırsın, çıkaramam derken inanmıyorsan sen bak ağzına deyip küçük Krishna ağzını kocaman açmış. Çocuğunu eğilen anne ne görsün? Koskoca dünya Krishna'nın ağzının içinde durmuyor mu? Koca dünya dağları, taşları, okyanusları, nehirleri, ağaçları, tapınakları ve tüm nimetleriyle yeryüzü Krishna'nın ağzının içinde. Ey okur sen söyle, hangi yazar, hangi film yönetmeni yaratabilir bunca fantastik bir sahneyi? Hangi düş gücü yarışabilir binlerce yıllık bu öykülerle? Krishna, başta kadınlar olmak üzere herkesin sevgilisi. Müthiş bir çekici gücü var. Kısaca ideal sevgili, kusursuz sevgili, çünkü sevmesini biliyor. Onu gerçekten sevene kendisini veriyor. Krishna kavalını alıp çalmaya başladığında kadınlar dayanamayıp her biri tek tek onunla dans etmek istiyor. Ve o hepsiyle ayrı ayrı dans ediyor, her birinin gönlünü hoş ediyor. Ben oralardayken Krishna çok meşguldü herhalde, değil onunla dans etmek, kavalını bile dinlemeye fırsatım olmadı. Devi. Sonunda bir kadın tanrıçaya geldik. O ana tanrıçadır. Anadolu'daki Kubaba ve Kibele'nin Hindistan'daki Aditi'nin soyundan. Tüm tanrıları o yaratmıştır. Kainatın anasıdır. Nehirlerin, dağların, ateşin, suyun ve havanın anasıdır. Yeryüzünden tüm acıları, yoklukları ve mutsuzluğu atmak için vardır. Belki yüzlerce kez yeniden doğmuş, her seferinde başka bir ad almış, atlarıyla birlikte işlevi ve özellikleri de değişmiştir. Lakshmi adını aldığında Vishnu'nun karısı ve kısmet tanrıçasıdır. Adı Uma olduğunda dişil enerjiye dönüşüp Shiva'nın öteki yarısı olur. Adı Parvati ise Shiva'nın karısı ve iyiliğin, güzelliğin, bereketin tanrıçasıdır. Bu yukarıdakiler ana tanrıçanın hep en güzel halidir. İnce belli, geniş kalçalı, geniş göğüslü, dolgun dudaklı ve çoğu zaman bir içim su. Hele adı Uma olduğunda öyle bir ışık ve güzellik tanrıçasına dönüşür ki gözlerinizi ondan ayıramazsınız. Ama bu tanrıçanın çirkin, korkunç, daha doğrusu ürkütücü halleri vardır. Örneğin Durga. 10 kolu vardır ve bir kaplanın sırtında dolaşır. Bedeni yine güzeldir belki ama yüzü korkunçtur. Çünkü Durga yeryüzüne öldürmek için gelmiştir. Tanrılar kötü krallarla ve şeytanlarla savaşlarda yenilmeye yüz tuttukları anda imdada onu çağırırlar ve Durga gelir tüm kötüleri öldürür. Ancak Durga'dan daha da korkunç bir biçimi vardır bu tanrıçanın. Onun adı Kali. Kali siyah ana tanrıçadır. Şeytanlarla fazlaca içli dışlıdır. Çıplak bedeni kafatasları, kesik çocuk başlarıyla süslüdür ve yüzü kanlıdır. Kimi yontularda ta göğüslerine dek inen kocaman bir dili vardır. Kali, Tanrı Shiva'nın yok edici özelliğidir. Tamam, bunlar hep kötüleri öldürüyor ama kime göre, neye göre kötü orası pek belli değil. Hele hele Kali, çocuk milletinin kötüsü mü olurmuş? Ah ana tanrıça, sen ki kadınsın, akılsın, duyarlıksın, aşksın, sevgisin, yiğitsin, mertsin, barışçısın, yüreklisin, şefkatlisin, anasın, doğurgansın, üretkensin, çalışkansın, fedakarsın, doğrucusun. Nasıl kabul edersin bu kötü rolleri? Kadınlar arasında da yalancıların, hırsızların, iktidar hırsıyla gözü dönmüşlerin, kişisel çıkarları için milleti ateşe atanların, çocukların işkenceden geçmelerine göz yumanların, çocukları kaybolmuş anaları yok sayanların, daha çok para, daha çok mal mülk, daha çok güç tutkusuyla tutuşanların, şiddet kışkırtıcılarının bulunduğunu bilmez değilim ama ana tanrıçasın, bari sen kötü örnek olma. Tanrılar, tanrıçalar saymakla bitecek, görmekle, okumakla, öğrenmekle tükenecek gibi değil. Binlerce yıllık bu labirentte tanrıların ve tanrıçaların, onlara eşlik eden yarı tanrıların, onları kutsayanların geçit töreni, düş gücünü zorlayan bir şenliğe dönüşüyor. Üzerlerine binip dağları aştıkları, nehirleri geçtikleri, havayı yardıkları, yarı kutsal hayvanlar, yanlarından hiç eksik etmedikleri simgeler, bu simgelerin milyonlarca ayrıntısı bu şenlikle bütünlendiğinde karşımıza çıkan mozaik, zaman dediğimiz o kavramı oluşturuyor. Burma'dan Kamboçya'ya, Vietnam'dan Laos'a, Borobudur'dan Angkor'a savrulurken, tapınaklar, yontular, kabarmalar, resimler, öyküler, danslar, müzikler arasında gidip gelirken, bu mozaiğin kimi parçalarına dokunabildim. Uzak Asya'daki çoğu kimse için yeryüzünü ve insan yaşamını kapsayan dev mozaiğinin minicik bir parçasına. O yörede nereye gidersem gideyim, önce onlar vardı. En büyük aşklarda, en korkunç nefretlerde, sınırsız özgürlükte ve çaresiz tutsaklıkta, gözü pek yiğitlikte ve zavallı korkaklıkta, umutta ve çaresizlikte, kadere boyun eğişte ve kadere meydan okuyuşta, bilgelikte ve saflıkta, akılda ve duyguda, iyilikte ve kötülükte hep onlar vardı. Yaşamda ve ölümde onlar vardı. Onlar tanrılardı.